Ah evet, Rabbim şükürler olsun, konuşmasını seven bir kiliseyiz. Konuş konuş konuş bitmiyor, duyurular bitmiyor, hafta içi de buluşup konuşuyoruz. Gerçekten Rab bizi ne kadar bereketledi, yani bunu çok teşvik aldım. Yani salı günleri nereden nereye var, kadınlar toplantısı var, perşembe günü English for Life var. Kutsal kitap çalışması da başladı perşembe gündüz. Biz de gençler olarak da hazırlanıyoruz tekrar. Yani Rab gerçekten bu kilisede çok şey yapıyor ya. Sayımız az diyoruz ama gerçekten çok iş yapıyoruz. Rab'be şükürler olsun. Yani özellikle nereden nereyeden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok etkiliydik ya. Hani ben nereden nereye katıldıktan sonra evde kendime gelemedim. Sürekli orayı düşündüm falan. Yani Rab gerçekten aramızdaydı. Pazar günü olduğu gibi. Burada aramızda olduğu gibi. Ve özellikle bugün Julie'ye çok çok teşekkür etmek istiyorum. Neden bilmiyor. Sürpriz. Çünkü vaazı hazırlarken yani kendimi böyle biraz şüpheli hissediyorum. Rab gerçekten bunu paylaşmak istiyor musun diye. Ama yani emin olamıyordum. Tapınırken Rab ruhuyla doldurduğunu hissettim. Ve sonra vaazın konusunu söyledi. Mezarlıkta yaşayan insanlar. Gerçekten bugün vaazımızın konusu aslında buna çok bağlantılı. Mezarlıkta yaşayan insanlar. Biliyorsunuz Luka serisini işliyoruz ve Luka serisinde hızlı hızlı geçiyoruz aslında, her bir bölümü değil. Ama Rab işte yönlendirdi ihtiyar kardeşlerimizi ve her hafta bir konuda bizimle konuşmak istediğini söyledik. Tapınma harikaydı. Gerçekten Rab'be söyleyeceklerimizi söyledik, dualarımızı ettik. Ama şimdi Rab konuşmak istiyor. Bunu tapınmadayken çok net hissettim. Ve şöyle başlamak istiyoruz. Bugün Luka 8. bölüm 26 ve 39. ayetleri işleyeceğiz. Parça parça işleyeceğiz, parça parça gideceğiz. Ama ondan önce şuna dikkat çekmek istiyorum. Şuna dikkat çekmek istiyorum. 1800'lü yıllarda Ziyaeddin, Abdülhamid Ziyaeddin diye bir adam varmış. İsmi Ziya Paşa. Ve onun çok ünlü bir sözü var. Hala Türkiye'ye bu zamanlara kadar geldi ve belki de eskiler bilir. O söyleyeyim mi? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Çok zordur ama çok meşhur bir Ziya Paşa. Asıl ismi Abdülhamid Ziyaettin ama Ziya Paşa olarak tanınıyor. Adana'da vefat etmiş. Kendisi bir paşa ve bu sözü söylemiş ve bu söz günümüze kadar gelmiş. Anlamı ne? Diyor ki, sen kendi hakkında ne söylersen söyle, hiçbir anlamı yok. Senin yaptıkların kim olduğunu zaten gösteriyor. Evet. Çok dolu ve anlamlı. O yüzden bugün İsa'nın hayatına baktığımızda şunu fark ettim. Yani İsa hiçbir zaman sokaklara çıkıp ben Tanrıyım, ben kurtarıcıyım, işte gelip bana tapmanız lazım, ben şu kadar harika bir insanım, kusursuzum, hiç günah işlemedim bu zamana kadar demedi. Yaptıklarıyla kendisinin kim olduğunu gösterdi. Ve bugün Luka bölümünde İsa kendini gösterdiğini, nasıl gösterdiğini işleyeceğiz. Ve onun üzerinde anlayacağız İsa nasıl biri. Ve Luka, kısa bir dipnot vermek istiyorum. Luka, İsa'nın hayatını anlatırken hep iki tema, ana tema, yani ana bir teması vardı. O da İsa günahlı insanların kurtarıcısıdır. Yani İsa kurtarıcı bir tanrıdır. Hep bunun üzerinde değinmiş. Bütün hikayelerinde buna anlatmaya başlamış. Yani seçtiği insanlar, insanların hayatını anlatırken özellikle bu insanları seçip bu insanları mektubuna almış. Çünkü insanlar günahkardır ama İsa kurtarıcı bir tanrıdır. Hikayemize gelecek olursak, konuşmaktan fırsat bulamıyorum hikayeyi anlatmaya. 8-26-39'dan önce İsa ne yapıyor? Hepimizin bildiği bir hikaye. Gölde öğrencileriyle beraber seyahat ediyor ve İsa orada uyuyor. Uyurken bir anda fırtına kopuyor, şimşekler çakıyor falan böyle ve öğrenciler ne yapıyor? Korkuya kapılıyor. Öleceğiz. İsa ne yapıyor? Uyuyor. Ya Efendimiz umursamıyor musun? Öleceğiz diye İsa'yı dürtüyorlar. Kalk artık falan. Ve kalktığında İsa ne yapıyor? İlk önce fırtınayı, sonra denizi azarlıyor, gölü azarlıyor, sonra da öğrencilerini azarlıyor. Ya ki nerede imanınız? Yani ben buradayım. Evet bu olabilir. Ama yani imanınız olsaydı benim bu kadar korkuya kapılmazdınız. Öleceğinizi düşünmezdiniz. Ben sizin hayatınızı öldürür müyüm? Yok eder miyim? Mahveder miyim? Bana güvenmeniz lazımdı. Ve sonra öğrenciler ne oldu? Şaşırdı, korktu. Wow, kim var? Ne demiştik? İsa kim olduğunu anlatmak, söylemek yerine yaptıklarıyla göstermeye başlamıştı. Ve öğrenciler onun yaptığını, wow, doğaya hükmeden bir adam var yanımızda. Bu kim? Nasıl biri? O zaman korktular, endişelendiler, şok oldular. Ve bu şoku daha atlatır atlatmaz ne yaptılar onlar? Celile Gölü'nden, kıyıdan indiler, Gerasa'ya gittiler. Gerasa. Evet, isimler garip. Gerasa, Celile'nin tam karşısında, gölün karşısında Yahudilerin yaşamadığı bir bölgeymiş. İsa öğrencileriyle beraber oraya gitti. Ve kıyıya adım attıklarından sonra ne oldu? Wow, şimdi oraya geliyoruz. Celile'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Yani düşünün, zaten denizde bir kaos yaşadılar, korku yaşadılar, öleceklerdi ama İsa onları kurtardı ve şimdi bir karaya çıkıyorlar ve bir adam onları karşılıyor. Cinli, ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Julie'nin doğasındaki gibi. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını koparıyor, kendine zarar veriyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. Evet, şimdi öğrencilerin aklı daha da karıştı. Ya nereden çıktık, nereye geldik, gene başımıza ne geldi? Bir adam çıkıyor karşılarında, üstünde elbise yok, yarı çıplak ve kendine zarar vermiş, her tarafını parçalıyor. Belli ki bu adam evde yaşamıyor. Normal insanların olduğu bir yerde değil, mağaralarda yaşıyor. Herkes bu adamı tanıyor. Herkes bu adamın ne kadar kötü bir halde yaşadığını biliyor. Yani kötü ruhlar adamı alıp ıssız yerlere götürüyorlar. Nöbetçi başlarını dikmelerine rağmen hiçbir işe yaramıyor. Ne kadar enteresan. Evet. Bu aslında çok fazla konuşmak istemediğimiz bir konu. Çünkü bu kötü ruhlar falan bizi çok sevmediğimiz konular. O yüzden genelde hep bunun üzerinden geçiyoruz. Ama Rab bu konu üzerinde bizlere bir şey söylemek istiyor. Çünkü yani özellikle Luka bunu yazdığına göre bu ayette bir şey var. Luka'nın yani keşfettiği bir şey var. Luka kimdi? İsa'yı hiç görmeyen birisiydi. Ama İsa'nın hayatını anlatanlara hep şahit olmuştu ve kendisi Pavlus'la beraber yolculuk yaparken bu tarz olayları kendisi de görmüştü. Yani Paulus'un hayatında da gördük neler oldu onunla beraber yaşarken, devam ederken. Ve Paulus özellikle bu hikayenin İsa'nın da bunu yaptığını göstermek istiyordu. Ama Paulus şöyle düşünmüş, Luka şöyle düşünmüş olabilir. Luka'nın mesleği neydi? Doktor. Şimdi benim karşıma böyle bir adam gelse ne yapacağım? Gidip onu araştırma yapacağım. Yani ilaç vereceğim belki, sakinleştireceğim, iğne vuracağım falan. Ama ben bir doktor olmama rağmen ne yapabilirim? Tıp bu adamın karşısında çaresiz. Günümüzde olduğu gibi. Bazı insanlarda olduğu gibi. Yani doktorlar gidiyorlar, ilaçlar veriyorlar, şifa vermeye çalışıyorlar. Doğru olanı yapıyorlar ama çaresiz kalıyorlar. Luka ama bu hikayeyi anlatırken tıp bu konuda çaresiz demek yerine bu konunun bir çaresi var dedi. O da İsa'ydı. Ve bu konuyu okuyunca direkt benim aklıma hikayeler geliyor. Yani ben Orta Doğulu bir ailede doğdum, büyüdüm. Ve biz küçükken hep böyle cinli hikayeler, kötü ruhlu hikayeler anlatırlardı bize. İşte köye gitmiş şöyle olmuş, yoldan geçmiş şu olmuş, mezardan geçerken birisi karşısına çıkmış falan. Ve biz çocukluğumuzda hep bu korku dolu hikayelerle büyüdük. Ve bu kelimeyi duyduğumuzda, bu kelimeyi duymak yerine üç harfli demek istedik. Yoksa hani tekrar gelebilirler, bize zarar verirler. Ama bu kitabı okuyunca Luca'nın mantığıyla düşünmeye başladım bir de. Luca yani buna baktığında kesinlikle bu tıbbi bir vaka ve buna tıbbi bir önlem alınması gerekiyor. Ve ona göre hani bu tarz şeyler olmaz, kötü ruhlar olmaz, cinler olmaz ve bunun tıbbi bir şekilde çözülmesi gerekiyor diye düşünüyor. Ama Luca gördük yani tıp bu konuda çaresiz. O yüzden bu günümüzdeki insanlar bile iki bakış açısına sahibiz. Bir, benim eski halim gibi bunlara çok inanan, kötü ruhlara, iblise hizmet eden, kötü ruhlara çok inanan, onlardan korkan bir grup. Bir de bunlar saçmalıktır, böyle şeyler olmaz diyen başka bir grup. Ve biz insanlar olarak iki farklı bakış açısına sahibiz. Ama İsa iki farklı bakış açısına da sahip değildi. İsa'nın kendi bakış açısı vardı, kendi göstergesi vardı. Yani İsa biraz önce gölde, teknede fırtına koparken kim olduğunu kanıtladığında, şimdi aynı durumda kim olduğunu kanıtlamaya başladı. Yani ne korktu, kaçtı, aman Allah'ım bu ne deyip kaçtı, ne de yani böyle bir saçmalık olmaz deyip o görmezden gelmedi. Çünkü bir adam karşısında yarı çıplak, üzeri her tarafı parçalanmış, yani kendisine zarar vermiş ve evde yaşamıyor. Yani böyle bir insan düşünebilir misiniz, hayal edebilir misiniz? Şimdi bana bir cinli adam lazım desem. Bunu canlandırmaya çalışsak canlandıramayız. Çünkü bunu hayal etmek yani çok zor. Düşünsenize yani sürekli kendine zarar veren bir insan. Ve İsa o insanla yüzleşmeye başlıyor. Yüzleşmese bile o insan İsa'nın geldiğini görünce korkudan yere kapanıyor. Ne olur bize zarar verme. Ne olur bize zarar verme. Bize işkence etme. Ya şimdi direkt öğrencilerin yanında duralım ya. Ne oluyor? Wow. Bu adam kim? Doğaya hükmeden bu adamı tamam biraz tanıdık doğaya hükmediyor. Ama şimdi ne yapıyor? Geresalların memleketinde. Ah. Ve devam edelim 30. ayetten itibaren. İsa ona, bu adama adın ne diye sordu. O da tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Garip bir hikaye. Bir adam geliyor, bağırıyor. İsa zarar verme bize. Sonra adam diyor işte bende çok cin var, kötü ruhlar, bilmem kötü enerjiler artık neyse. Ve sonra diyor ki işte bizi işkence etme şu domuzlara gönder. İsa tamam diyor domuzlara gidiyor. Domuzlar atlayıp ölüyor. Nasıl bir İncil bu yani? Nasıl bir kitap? Neler anlatıyor burada? Evet. Ama hikayenin en başında bakarsak zaten İsa ne demişti hizmetine başlarken? Tanrı'nın egemenliği geliyor. Biz bu hikayede görüyoruz ki burada kesinlikle Tanrı'nın egemenliği anlatılıyor. Tanrı ne yapar? Tanrı ne eder? Bunu net bir şekilde görüyoruz. İster inanalım bu kötü ruhlara, varlığına, yokluğuna, ister inanmayalım. Ama sonuçta bu İsa'da, İncil'de yazıyor. O zaman buradan bir şeyler öğrenebiliriz. Metafor olarak bile kullanabiliriz. Çünkü bu adam karanlığın egemenliğinde yaşıyordu. Tanrı'nın egemenliği geliyorsa demek ki şeytanın egemenliği var. Karanlığın egemenliği var. Ve bu adam karanlığın egemenliğine bir köleydi. Tutsak edilmişti. Özgür kalamıyordu. Acaba o insan için endişelenen kimse var mıydı? O insanı seven var mıydı? O insan tutsaktı ve durduk yere bir anda onu bağlamalarına rağmen kaçıp gidiyordu ıssız çöllere. Böyle bir adamı kimse sever miydi? Oradaki çevresindeki insanlar eminim ki bu adama yardım etmek istiyordu. Ama yardım ettikleri tek şey bunu yakalayıp bağlayıp bir köşeye koymak, kendine zarar vermesini engellemek, başkalarına zarar vermesini engellemekti. Herkes çaresiz kalmıştı. Sadece tıbbi bir vaka olarak diye bakabilirsek bile yine de o insanların hepsi çaresizdi. Yani ve burada aslında biraz baktığımızda direkt şey aklıma geliyor. Şeytanın egemenliği böyleydi. Çünkü şeytanın egemenliği böyle başladı. Adem'le Havva'ya gitti ve onları ne yaptı? Issız dünyaya götürülmesine sebep oldu. Onlar Tanrı'nın huzurunda yaşıyordu ama kötü olan gitti, onları oradan kovdurdu ve onlar ıssız çöllere gittiler. Dünyamıza geldiler, bugünkü dünyamıza. Ve biz de insanlar olarak aslında İsa Mesih'e iman etmeden önce zaten böyle bir hayatımız vardı. Biz karanlığın hükümranlığına aittik. Karanlığın egemenliğine aittik. Ve belki de hani çok yalnızlık çektik. Mezarda yaşıyorduk. Söylemek istediğin şey buydu. Yani mezarda yaşıyorduk. Yalnızlık. Kimse bizi anlamıyordu, kimse bizi dinlemiyordu. İçimizde bir şey sürekli sıkılıyordu, bunalıyordu. Ya of, hayattan keyif alamıyorum diyordu. Ve insanlar bize yardım etmek isterken bizi daha çok zarar veriyordu. Ve biz böyle bir şeytanın egemenliğinde yaşarken İsa Mesih ile yüzleştik ve İsa Mesih bizi özgür kıldı. Bu adamı 2000 yıl önce özgür kıldığı gibi. Nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Yani çoğu zaman hani evet Tanrı'ya artık geldikten sonra Tanrı bizi mezardan çıkarıyor göklere kadar. Ama çıkarırken biz hep geldiğimiz yeri unutuyoruz. Nasıl bir mezarda yaşıyorduk? Nasıl bir kötülükte yaşıyorduk? Ya bu kadar mutlu muydum? Bu kadar şimdi hayatımda enerji var mıydı o zaman İsa'ya gelmeden önce? Eminim değil. İsa o kadar bize sevgisiyle, merhametiyle dokundu ki geldiğimiz yeri unutturdu. Sanki o zamanları hiç yaşamamışız gibi. Sanki karanlığın egemenliğinde hiç yaşamamışız gibi hissettirmeye başladı. Ama bir gerçek var. Biz bir zamanlar karanlığa aittik. Issız, acı çeken, kimsenin anlamadığı zavallı insanlardık. Bu adamda olduğu gibi. Bu adamın durumu sadece bizim yaşadığımız ruhsal durumu biraz maddesel dünyaya dökmüş gibi diyebiliriz. İsa kral olduğunu gösterdi Gerasa'da. Ama nasıl bir kral? İnsanların düşündüğü gibi eline kılıç alıp giden bir kral değil. İsa gökyüzünden, ta gökyüzünden Gerasa'ya bu adamı özgür kılmak için geldi. Tanrı tahtını bu adam için bıraktı. Kimse sizi sevmiyor olabilir, kimse size merhamet göstermiyor olabilir, anlamıyor olabilir. Yalnızlık çekiyor olabilirsiniz, herkes sizi suçluyor olabilir. Ama İsa ta gökyüzünden, gökteki tahtından bu insanlar için geldi. Ki Luka'nın hikayesine baktığımızda genelde hep bunu anlatıyor. Ya zinada yakalanan bir kadın, ya işte kanaması olan bir kadın. Yani böyle ne demişti? Günahkarların kurtarıcısı, aslında çaresizlerin, karanlığın egemenliğinde çaresiz olanların kurtarıcısı olarak geldiğini anlatmak istiyor Luka. Luka'nın bile çaresiz olduğu, doktor olmasına rağmen tıbbın çaresiz olduğu bir konuda İsa'nın nasıl bir kurtarıcı olduğunu, nasıl bir kral olduğunu anlatıyor. Şimdi devam edelim. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar. Ne olmuştu? Cinler domuzlara gitmişti. Domuzlar bayır aşağı nehirde boğulmuşlardı. Kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. Diyor ki korktular. Kim korkmaz ki? Yani bu adam, şimdi buradaki korku biraz daha farklı. Buradaki korku şok korkusu. Ne oldu? Nasıl böyle oldu diye. Yani domuz çobanları kalktı gitti insanlara olanları anlattı. İnsanlar dedi ki böyle bir şey olmaz. Aa, nasıl olacak bu adam hepimizin tanıdığı adam. Bu asla yani düzelemez bile diye düşündüler ve olayı kendi gözleriyle görmek için geldiler. Ve sonra bir baktılar ki bu o adam, her tarafı yara bere ama bu sefer üstünü giymiş, aklı başına gelmiş. Demek ki aklını kaçırmamıştı bu. Ve İsa'nın ayakları dibinde oturuyor. Gördükleri manzara. En son bu adamı en son nasıl görmüşlerdi? Ama şimdi nasıl gördüler? İnsanlar ne demiş? Aa, bu adam değişti. Bizim hayatımızda dedikleri gibi. Biz de değiştik bu adam gibi. Ama insanlar bu olayı gördükleri için korktular. Ne oluyor? Nasıl böyle oldu falan diye. Ve Yeremya 32, 20-21'de şöyle diyor Yeremya. İsrail halkı için. Sen ki Mısır'da, İsrail'de bütün insanlar arasında bugüne dek mucizeler, harikalar yarattın, diyor Tanrı'ya. Bugün olduğu gibi ün kazandın. Halkın İsrail'i belirtilerle, şaşılası işlerle, güçlü, kudretli elinle büyük korku saçarak Mısır'dan çıkardın. Tanrı İsrail'i nasıl çıkardı Mısır'dan? Büyük, güçlü, kudretli eliyle Mısırlılara korku saçarak şaşılası işlerle. Yani onun Tanrı'nın yaptıklarını görenler şaşırdı ve sonra korktu. Bu nasıl bir Tanrı diye. Ve aynı Gerasa'daki halk gibi. Gerasa'daki halk İsa'nın yaptıklarını gördüler ve korktular. Çünkü Tanrı yeryüzüne gelmişti. Daha önce şahit olunmayan bir şey. Yani bu adam nasıl böyle oldu? Nasıl? Ve geçen hafta vaazda anlatıldığı gibi İsa, Luka daha da çok şunu da anlatmak istiyor. İnsanların İsa'nın yaptığı şeye verdikleri tepki. İmansız bir tepki mi yoksa imanlı bir tepki mi? Yani kardeşimiz çok güzel anlatmıştı ve burada da hikayenin devamında bunu görüyoruz. İsa bir şey yaptı, halk nasıl karşılık verdi? 37. ayet, o zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Nasıl bir karşılık bu? Şimdi hani bu insanlar korkuyorlar. O yüzden İsa'yı kovmuyorlar. Lütfen gider misin? Rica ediyorlar yani. İsa sen artık gitmen lazım falan yani. Eğer korkmasalardı kovarlardı Yahudiler gibi. Ama bunlar diyor ki lütfen git. Senin burada olmanı istemiyoruz. Bu biraz çok garip bir tepki. Neden? Bu insan büyük bir şey yaptı. Sizin asla olmaz dediğiniz bir şeyi yerine getirdi. Ama siz bu adamın burada yaşamasını istemiyorsunuz. Bu insanlar Yahudi değildi ama aynı Yahudiler gibi davranıyordu. Onlar da büyük harikalar görmüşlerdi ama İsa'ya artık git, istemiyor seni demişlerdi. Ama bu insanlar neden İsa'yı reddettiler? Gerçekten hani reddedilmeyi hak edecek ne yaptı orada İsa? Sebebini biliyor musunuz? Sebebi para sevgisiydi. Para sevgisi. Bu ayetlerde hiçbir yerinde para sevgisi geçmiyor. Nasıl bu yorumu çıkarabiliriz diye düşünebiliriz. Ama bu hikayenin Markos'u bölümünde anlatıldığına baktığımızda İsa hani cinleri domuz sürüsüne kovmuştu ya. O domuzların 2000 tane olduğu düşünülüyor. Markos böyle anlatıyor. 2000 tane domuz atlayıp öldüler. Yani bu Gerasalılar ne oldu? Geçimlerinden oldular. Para kazanamadılar. Yani artık nasıl idame edeceğiz ya? Şimdi İsa bir adamı kurtarmak için 2000 domuza mal olduysa, şimdi kurtarmaya devam ederse ne olacak? Nasıl ya biz yani tamamlayamayız. İsa bizim hayatımıza girerse rahatlığımız gider. Sahip olduklarımız gider diye korktular. Ve İsa'ya dediler ki git. Yani böyle düşündüklerini düşünebiliriz. Çünkü 2000 domuz o zamanın şartlarıyla çok değerliydi. Ama gerçekten değer miydi yani? Şimdi o adamlar Gerasalılar gibi düşünelim. Bu adamın kurtulması 2000 domuza değer miydi? O 2000 domuz öleceğine bu adam mahvolup gitseydi daha iyiydi diyorlar aslında. Yani şimdi bütün mal varlığı toplansa, bu adam yani kendi çok zengin olsa, bütün mal varlığını toplasa böyle özgür olabilir miydi? Asla. Hatırlayalım yani o yine anlatıyor. Sürekli kanaması olan bir kadın ne diyor İsa'ya? Doktor doktor dolaştım, bütün varımı yoğumu buna adadım ama kimse bana şifa veremedi. Senin eteklerine dokunduktan sonra şifa aldım. Yani gerçekten tıp çaresiz kalıyor. Hele ki 2000 yıl önce tabii ki de daha da çaresizdi. Bu zamanki gibi değil. Ve bu adam da yani o insanların söylemine göre gerçekten değmezdi. Aynı bizim eski halimizdeki gibi. Yani bize de nasıl diyeyim, nasıl anlatabilirim ki bunu? İnsanlar maddi dünyaya daha çok değer veriyor. Yani senin ne hissettiğin, nasıl bir hayat yaşadığın falan gerçekten bunu önemseyen yoktu eski hayatımızda. Benim öyleydi. Yani gelip neyin var diye sorarlardı, anlatırdın, çare bile olamazlardı, sonra bırakırlardı. Ama bir şey kaybetsen veya başka bir şey, yani bir maddi bir şey yok olsa ortadan direkt dayak yerdin. Olduğu gibi. Ya yani bu insanlar da İsa'ya git, lütfen git derken aslında bunu diyorlardı. Bu adam 2000 domuzdan daha değerli değil. Bu adam ölseydi, o 2000 domuz kalsaydı daha iyiydi. Ve gerçekten şimdi Türkiye'mizde, günümüz Türkiye'sine baktığımızda, İstanbul'da bu tarz insanların hala var olduğunu görebiliyoruz. Bizim dünyamızda belki şahit olduğumuz etrafımızda yok. Ama birçok insan Türkiye'de hacılara, hocalara gidiyor. Tıp bana çare bulamadı. Geceleri kabus görüyorum. İşte hani birileri beni rahatsız ediyor. Benim ruhum iyi değil diyen insanlar hacılara, hocalara gidiyorlar ve hacılar, hocalar bir muskayı 5.000 liraya satıyor. Yani belki de daha fazla. Ne kadar sorunun büyükse o kadar para da artıyor. Ama İsa beleşe yaptı. Bedava. Evet. Gerasa halkı adamı değil parayı önemsedi. Yani o zaman da görüyoruz ve günümüzde de aynı, para ne kadar değerli değil mi? Çünkü İsa kendisini izlemek isteyen bir adama ne demişti? Bütün varını yoğunu sat ve sonra ardından gel. O genç ne yapmıştı? Gitmişti ama geri gelmemişti. Çünkü para konusu, para sevdası günümüzde bile hala var. Ve insanlar paralarından olmak yerine kendi hayatlarından olmayı razı oluyorlar. Neyse, hikayeyi devam edersek hiç özgürlüğü yaşamayan bu cinli adam İsa'nın tek bir sözüyle şifa aldıktan sonra bakalım ne yapıyor. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa evine dön. Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat diyerek onu salıverdi. Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu. Yani İsa çok garip. Bir öğrenci adama diyor ki bütün malını sat ve ardından gel beni izle. Ama buna diyor ki ardından gelme. Ya düşünsenize, o adamın yaşadığı minnettarlığı hayal edebilir miyiz? Ben nasıl bir hayat yaşıyordum? Nasıl çaresiz, biçare bir hayatım vardı? Ama şimdi senin sayende hayata kavuştum. O zaman benim yanım senin yanın. Nereye gidersen ben oraya geleceğim. Ne yapmamı istersen onu yapacağım. Çünkü sen bana yeni bir hayat verdin. Hani İsa'nın bir sözü var ya, az affedilen az sevinir, çok bağışlanan çok sevinir. Bu adam nasıl bir durumda olduğunu yaptığı eylemle gösterdi. Hani ben hayatımdan vazgeçip, Gerasa yöresinden bile vazgeçip senin ardından gelmek istiyorum. Çünkü senin benim için yaptığın şey çok büyük. Hiç kimsenin yapamadığı bir şey. O zaman ben de bunun karşılığında sana hayatımı veriyorum. Ama İsa ne dedi? Wow, tamam. Sen yeteri olgunluğa eriştin. Şimdi senin gitmen lazım. Git ve Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat. Yani Gerasa halkı İsa'yı sevmeseler de, İsa onları zarara uğratsa da, İsa onları yine de seviyordu. Ve diyordu ki, git beni kovan bu insanların arasında benim kim olduğumu anlat. Dikkat edelim. İsa yine kendisi anlatmıyor. Kendisi yapıyor ve bunu görenler onun kim olduğunu anlatıyor. Yani bu hikaye gerçekten hepimizin hikayesi. Çok şükür ki cinli değiliz, kötü ruhlar tarafından rahatsız edilmiyoruz ama böyle bir gerçeklik var. Ve burada aslında yine de çok şükür kısa hazırlamıştım ve sonuna doğru geliyorum. Bu hikayeye baktıktan sonra, böyle bir sonuç çıkardıktan sonra Luka'nın bölümüne baktığımızda Luka 8. bölümde direkt en başta tohum benzetmesini anlatıyor. Tohum benzetmesi nasıldı? İşte bir tohum geliyor, kayalıklara düşüyor. Sonra kuşlar gelip onu yiyor. Bir tohum geliyor, çalılıklara düşüyor. Sonra dikenlerden dolayı o tohum büyüyemiyor. Bir tohum gelip ne yapıyordu? Patikaya düşüyordu. Sonra yine kök salamadığı için kuruyup gidiyordu. Bir grup tohum da iyi toprağa düşüyordu ve sonra bol ürün veriyordu. Şimdi bu hikayeye baktığımızda hangi tohum nereye düştü? İyi tohum neydi? Tohum İsa'nın, Tanrı'nın sözüydü. Tanrı'nın bize söylediği sözler. Ve kayalık taraflara düşen tohumlar neyi anlatıyordu? İşte Tanrı'nın sözünü işitip Ama benimsemeyenler, benimseyemeyenler, kabullenemeyenler ve diyor ki iblis geliyor onları alıp götürüyor. Patika kenarına düşenler, Tanrı'nın sözünü kabul edenler ama işte çok da değer vermeyenler. O yüzden güneş onları çabucak kavuruyor. Çalı kenarlarına düşen tohumlar ne simgeliyordu? Tanrı'nın sözünü görmüş, beğenmiş, kabul etmiş ama dünyanın zevkleri, zenginlik, bu hikayede olduğu gibi, zenginliği, aldatıcılığı, sefası ve bu gibi hayatlar Tanrı'nın sözünün büyümesine engelliyor. Ya tamam, Tanrı'nın sözü harika ama ben zevklerimden vazgeçemem. Tanrı'nın sözü harika ama ben karanlığın egemenliğinden daha fazla çıkamam. Ve o zaman nereye ait olduğunu göstermiş oluyor. Ama bazı tohumlar bu adam gibi iyi bir toprağa düşüyor. Ve diyor ki hayatım senin. Ben bu sözü daha çok öğrenmek istiyorum. Daha çok yaşamak istiyorum. Ve hayatımda daha da çok göstermek istiyorum. O zaman kardeşler size sürprizlerimiz var. Salı akşamları nereden nereye? Tanrı'nın sözü. Ve Perşembe günü kutsal kitap çalışması. Tanrı'nın sözü budur. Hayatımıza hayat katar. Ve biz bu sözü duyduğumuzda o zaman ne yapacağız? Nasıl bir karşılık vereceğiz? Bu yüzden bu kilise için Tanrı'nın sözü her zaman temel nokta olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Çünkü yolumuz kimdir? İsa. İsa nerede? İsa'nın adı neydi? Allah'ın sözü. Allah'ın kelamı, Tanrı'nın sözü. Ve bu söz Tevrat'ın başından İncil'in sonuna kadar hepsi İsa'dır. Çünkü Tanrı'nın sözü konut alıp aramıza gelmişti. Şimdi kitap olarak herkesin okuyabileceği bir yerde duruyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Heyecanla bitirdim. İyi ki varsınız. Sizinle beraber olmak gerçekten benim için büyük bir şey.